Ayrım 5.
Sayfa 52. Sazlı operetten Çardaş Füstine. Abdülhamid'in Kehribarbaşısı Benli Ali Bey'in mahdumu, Vefa İdadisi talebesi Mehmet Cemalettin, direkler arasında bir aşağı bir yukarı volta vurmaktadır. Bu mavi gözlü sarışın aylak delikanlı, her delikanlı gibi kendini henüz bulamamış olmanın verdiği bir kararsızlık içindedir. Yine her delikanlı gibi kendini yakışıklı bulmaktadır, başkalarından ayrıcalıklı saymaktadır. Yine her delikanlı gibi kendini aklı evvel sandığı için hayatta şana, şerefe kolay ulaşacak bir merdivenin özlemi içindedir. Bu merdiven pistonlu bir memuriyet olabilir, zengin bir evlilik olabilir. Bir piyango büyük ikramiyesi olabilir. O yaşta umut alabildiğine engin değil midir? Yıl 1915'tir. Caddenin bir yanında Mardiros Mınıkyan Efendi'nin Osmanlı Dram Kumpanyası Demirhane Müdürü Nam Melodram'ı temsil ederken, Beri'de Komiki Şehir Kel Hasan Efendi kendi Tuluat Tiyatrosu'nda icrayı lubiyat etmekte, daha ötede bir salonda Dikran Çohacıyan'ın Leblebici Horhor Opera Komiği prova edilmektedir. Delikanlımız vitrinlerin aynasında sarı saçlarını ikide bir düzeltip tarayarak, her delikanlı gibi kendini beğenmiş ya, çok etkili saydığı bakışlarını ayarlayarak, kravatının düğümünü kontrol ederek birkaç defa volta vurmuş, daha sonra o zamanın modası ucu sipsivri iskarpinlerini biraz tozlu bulmuş olacak ki, Feyziye Kıraathanesi'nin yanındaki bir losturacısı dükkanına girip sıra beklemeye başlamıştır. İşte orada eline biraz önce kalkan müşterinin tuttuğu tercüman gazetesi geçer. Ne olduysa o zaman olur. Orada okuduğu bir ilan delikanlımızın alın yazısına yön verecektir. Ziraat Nezareti Macaristan'a öğrenci göndermek için imtihan açmıştır. Mehmet Celalettin bu ilanı okuyunca hemen fırlar, gidip adaylar arasına yazılır. Ertesi gün yapılan imtihan sonunda da yüzlerce kişi arasından bursu kazanır. Avrupa kapısını böylece açmış olmaktadır. Bu işi engelleyicinden korktuğu babasından gizlemiş ama ablasına açmıştır. Ertesi gün Sirkeci'den uzaklaşan tren bu amaçsız delikanlıyı ömrünün sonuna kadar kopamayacağı bir büyük ihtirasa esir etmek için Budapeşte'ye doğru yol almaktadır. Kalman Lehar ve ötesi. Budapeşte o tarihte Viyana ile birlikte Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun en civcivli sanat merkezidir. Delikanlımız buraya gelir gelmez kendini şıkır şıkır tiyatroların, operetlerin ortasında bulur. 5-10 kuruş öğrenci maaşı ile o operetlerin en ucuz yerlerinden her gece birini seyreder olur. Bu sırada devam ettiği ticaret okulundaki İranlı öğrenciler Şah'ın tahta çıkması dolayısıyla sefaretlerinde bir müsamere verirler. Bunu gören Cemalettin benzeri bir müsamereyi bizim sefarette Sultan Reşat için düzenler. Öbür Türk öğrencileri toplar, onlara prova yaptırır. Birlikte şarkılar okurlar. Cemalettin piyano çalar. O sırada Türkiye'nin Budapeşte başkonsolosu olan Ahmet Hikmet Bey'in kalem tecrübeleri vardır. Bunlardan biri Yeğenim adlı monoloğudur. Eski kafalı bir dayının Avrupalılığa özenen Züppe yeğenini ve onun kendine garip gelen huylarını anlatan bu monoloğunu Cemalettin kostümlü ve makyajlı olarak özenli bir gösteri biçiminde sunar. Ahmet Hikmet Bey'in yüzünden memnunluk akmaktadır. Yanında oturan Macar Marif Nazırı Kont Aponi de Cemal'i hararetle alkışlayanlar arasındadır. Müsamereden sonra büfede Cemalettin'in yanağını okşar. Çok güzel der, tebrik ederim. Sonra başkonsolosla Fransızca olarak bir şeyler konuşur. Bir sefaret katibinin sonradan Cemalettin'i anlattığına göre Nazır, çok istidadı var, neden artist yapmıyorsunuz diye sormuş. Ailesi izin vermez demiş. Yoksa bu sanat memleketinizde küçük mü görülüyor? İşte Cemalettin'in yazgısındaki ikinci dönüm noktası da bu olur. Ahmet Hikmet Bey onun ticaret öğreniminden tiyatro konservatuvarına geçiş sorumluluğunu üstlenir. Marif Nazırı Kont Aponi'nin tavsiye mektubu ile Cemal Budapeşte Konservatuvarı'nın hazırlık sınıfına alınır. 6 ay sonra birinci sınıfa geçer. Artık her gece bir operettedir. Bir girer ki o renkli ve canlı dünyaya bir daha ömrü boyunca çıkamayacaktır. Sahneden uzak kaldığı son yıllarında bile hep o günlerin tatlı anıları içinde yaşayacak, hep o melodileri mırıldanacaktır. Bunları bu kadar ayrıntılı nereden mi biliyorum? Kendinden tekrar tekrar dinlediğim için. Türkiye savaşa girip öğrenci tahsisatı kesildikten sonra bir süre Viyana'ya geçen Burg Tiyatrosu'nda başka tiyatrolarda figüranlık yaparak geçinen Cemal açlık dayanılmaz hale gelince kapağı İstanbul'a atar. O sıralarda İstanbul Opereti diye kurulan bir operete kapılanır. O anıları ağzından dinleyelim. Ferah Tiyatrosu'nda sazla bir operet kurulmuş. Rejisör Ahmet Fehim Efendi. Oynanan oyun Müsaipzade Celal'in İstanbul Efendisi. Fahri Kopuz, Kaptan Zade Ali Rıza Bey aracı olup Peşte Konservatuarı'nda okumuş bir genç var diye beni tavsiye ettiler. Üçüncü sınıf figüran olarak 35 lira aylıkla işe alındım. Cemal Sahir'in, daha doğrusu Mehmet Cemalettin'in kafasındaki tasarılar için bu ilk rol sadece bir basamaktır. O öyle geçici hayetlerle körlenecek bir yetenek saymaz kendini. Maksadı elebaşı olmaktır. Yine kendi anlatısına geçelim. Sazla operet olamazdı. Sesler ayrılmalıydı. Macarların Paçita adlı operetini Bülbül diye adapte ettim. O zaman her opereti illa İsmail Hakkı Bey'in bestelemesi lazımdı. Ben onu ikna ettim. Yine siz besteleyin ama arada Lehar'ın da bir iki şarkısı bulunsun dedim. Bu ilk adım oldu. Sonra babama çıktım. Hayatınızda benden bir şey görmek istiyorsanız bana para verin dedim. Ben ikinci planda kalacak insan değilim. Ablamı gelin ettiniz. Bana da bir şans tanıyınız diye dayattım. Hafız adayı Cemalettin'den operet kralı Cemal Sahir'e. Küçükken oğlu Cemalettin'i güzel sesinden ötürü hafız yapmak isteyen Benli Ali Bey, onun Budapeşte'ye kaçışından beri zaten ipin ucunu elinden kaçırdığı için Cemalettin'e istediği parayı verir. O da gider Ferah'ın karşısındaki bir süre Muhsin Ertuğrul'un işlettiği Ertuğrul sinemasını kiralar. Onarır, ilk defa talebe temsilleri düzenler. Trubun ayrılmaz elemanları Nuvart Hanım ve Çardaş'ın sevimli kont bonisi Jön Komik Şeref Şempınar'dır. Cuma sabahları saat 11'de 25 kuruş giriş ücretiyle Darüşşafakalılar, Vefa Liseliler, çevrenin gençleri tıklım tıklım salonu doldururlar. Bu arada Mehmet Cemal'in adı afişlerde Cemal Sahir olmuştur. Cemal'in rivayeti doğru ise bu isim değişikliğini Ertuğrul sineması temsillerine afiş hazırlanırken bizzat zamanın meşhur şairi Celal Sahir Bey önermiştir. Düşlerime giren ilk kadın Nuvart Hanım. Bu renkli ve canlı, ayrıca Avrupa yaşamını da iyi kötü yansıtan operetler dünyası, benim de o zamanki dar dünyama yeni pencereler açıyordu. Yeni özlemler yaratıyordu. Ben ilk cinsel uyanışı 10-11 yaşlarımda o operetlerin yıldızı Nuvart Hanım'a karşı duydum. Onun Çardaş Fürstin'de Silvia rolünde sahnede dans edişi, şampanya içip kadehini kırışı ve dekolte omuzlarını cilve ile dalgalandırıp şuh kahkahalar atışı gece düşlerime girerdi. Çardaş Fürstin'in melodileri onun hayalinin çağrışımı olduğu için dilimden ıslığımdan düşmezdi. Onun sevgilisi Edwin'i için için kıskanırdım. Operetçi olmanın böyle güzel kadınlara rol için dahi olsa yaklaşma sağlaması bana gıptaya değer görünürdü. Bu duygularımı yıllar ve yıllar sonra Avusturya Kültür Ofisi'nde Profesör Kasper'in Volkstheater baş rejisörünü Türk operet dünyasının eski asları ile tanıştırma kokteylinde Nuvart Hanım'a ilk defa itiraf etmiştim. 70 yaşında olmasına karşın yine zarif, yine hanımefendi ve güzeldi. Sevilerek geçmiş zaman kadınlara her yaşta kadınlığını kaybettirmiyor olacak. Gözleri doldu, gülümsedi. Teşekkür ederim dedi. Teşekkür borçlu olan biri varsa o da bendim. Çardaş Fürstin. Çardaş Fürstin, Cemal Sahir'in en çok sevdiği operet, Edwin rolü ise en severek oynadığı roldü. Cemal Sahir, Emir Kalman'ın bu operetini Budapeşte'de 1916 yılında ilk oynanış gecesinde seyredenlerden biri olmakla övünürdü. 1927'de yalnız bir gece için özellikle ecnebilere Fransız tiyatrosunda verdiği bir Kontes Maritza galasında hiç unutamazdı. Yıllarca sonra 5-10 kuruş alabilsin diye yaptığımız bir jübile temsilinde 3'te 2'si boş aynı salona balkondan bakarken bana zayıf ve titrek eliyle sahneyi gösterip bütün alt kat localar yabancı sefaretlere ayrılmıştı demişti. davetiyede Türk gençlerinin böyle bir eserdeki başarısını görmek istemez misiniz diye yazmıştım. Baba Capocelli'nin idaresindeki 30 kişilik orkestra çukuruna sığmamış, müzisyenlerden bir kısmı sahnenin hemen bitişiğindeki localara yerleştirilmişti. Bakınız Haldun Bey, dün gibi görüyorum demişti. Şu locada İngiltere Sefiri Kebiri Sir George Clark, onun tam karşısına gelen şu locada ise Alman Büyükelçisi Graf von Gelheim ailesiyle oturuyorlardı. Finalde perde tam 8 defa açılıp kapanmıştı. Öyle bir cezbe ve coşku içindeydi ki anlattığı şahane manzara ile o jübilenin sefil görünümü arasındaki farkı görmüyordu. Operet Türkiye'ye Cemal'den çok önce turneci yabancı truplarla gelmişti. Daha sonra Çuhacıyan Efendi operetler, opera komikler besteledi. Güllü Agop da ona inat tiyatrosunda müzikli oyunlara yer verdi. İsmail Hakkı Bey, Kaptanzade Ali Rıza Bey, Celal Esat Bey, Salah Cimcoz Bey de arada sazlı ve tek sesli bir çeşit operet oluşturmaya çalışmışlardır. Ama hiçbiri opereti Cemal Sahir gibi sevdiremedi, yerleştiremedi. O zamanın nefis Peşte ve Viyana operetleriyle Cemal, tiyatro tarihimizin nadir rağbet ve başarılarından birini kazandı. Cemal Sahir o dönemde en çok hayran mektubu alan, en çok parayı kazanan, tiyatrodan çıkıp faytonu ile eve dönerken bütün genç kızların başlarını döndüren bir stardı. Boru mu? Bir operette sefaret katibi olur, bir operette kont olur, operetteki kraliçeler, kontesler, çingene dilberleri tarafından sevilir. Her sahnede başka, yeni, şık bir kostüm giyer, Avrupa'yı pozlarla çay içer, sigara içer, kadınları selamlar, onlarla korte eder, şarkı söyler, klak çeker. Böyle yakışıklı, Avrupa görmüş, incelmiş bir delikanlıya kızların nasıl içi gitmesin? 40 yıllık bir ahbaplık. Cemal Sahir'le ahbaplığımız çok eskilere gider. İlkin onun oynadığı operetlerin küçük bir seyircisi olmuştum. Cuma saat 11 öğrenci matinelerindeki bu operetlere koşar, sonra da o melodileri bütün hafta mırıldanırdık. Benim gibi çoğu yaş dışımın da Avrupa müziğiyle ilk temasımız sanırım Çardaş Fürsti'nin melodileriyle olmuştu. Cemal Sahir'le aktör-seyirci ilişkisi dışında bir ailevi ilintimiz de oldu. Bir yakınımızla evlendi. Onun özgür ve sanatçı mizacına biraz aykırı gelen bu evlilik, mutlu ve uzun ömürlü olmamakla birlikte benim ona biraz daha iyi tanımama vesile oldu. Zavallı Cemal, sonraları adeta göze geldi. Orta yaşlılığında bir kaza geçirdi, sakatlandı. Sahneden uzak kalmak onu kahretti, sefaletle bindirdi, doruktan ta dibe yuvarlandı. Daha çok son zamanlarda sık görüştük. Ölümüne kadar her ay eski kulis pastanesinde buluşurduk. Şevket döneminin tanığı olduğum için benimle buluşmak ona o devirle buluşmak gibi 2 saat için olsun büyük huzur ve mutluluk verirdi. En vefalı dostu olduğumu söylerdi. İnanırım. Çünkü hep onu konuştururdum. Geçmişini, başarılarının unuttuğu ayrıntılarını bir iki küçük saplama ile hatırlatarak. Onun yorgun bakışlarında ani mutluluk parıltıları yaratarak. Bunu sırf bir vefa şampiyonu olmak için yapmazdım. Bu operetler beni de mutlu çocukluğuma götürmüş olurdu. Her sanatçı aşırı duygulu değil midir? Evet, unutulmak onu kahrediyordu. Öyle ki 2 yılda bir jübilesinin yapılmasını isteyecek kadar ileri gidiyordu. Jübile saplantısı. Onun bu jübile saplantısı meslektaşları arasında alay konusu bile olmuştu. Kendini beğenmişlik olarak, hatta arsızlık olarak yorumlanıyordu. Gerçek şu idi, parasızdı. Ama onun parasızlığı bile oynadığı rollerdeki gibi üslup içinde, zarafet içinde bir parasızlıktı. İflas etmiş bir paşazade gibi eski adab-ı muaşeret alışkanlıklarını hiç unutmamıştı. Konuşurken yırtık gömleğinin rengiyle asorti renkte ütüsüz mendilini iç cebinden çıkarıp dudaklarını kurulayışına bakınca karşınızdakini rol gereği fakir kılığına bürünmüş bir operet kontu sanırdınız. Sık sık yapılan jübilelerinin ister istemez ön sözcüsü çokluk ben olurdum. Son jübilesinde Ertuğrul Sadi ve bir Ermeni topluluğu hariç katılma vaat eden sanatçı ve toplulukların hepsi yine son anda kirişi kırmışlardı. Cemal Sahircik iki büklüm haliyle bana ne dese beğenirsiniz. Seyirciyi doyurmamız gerek. Lütfen Şükriye'yi yahut başka birini acele bulalım. Ben Edwin'in partisyonunu evvelallah söylerim. sanatçının hayali gerçeği nasıl geride bırakıyor? Buna örnek istense Cemal'in bu kuruntusundan daha trajikomiği zor bulunur sanırım. Rahmetli normal konuşurken bile kısık çıkan hasta sesini unutmuş, açık hava tiyatrosunun ilk 3 sırasını dolduran 150 kişilik sadık seyircisini boş komamak için birden canlanmış, o coşku ile de Şehzadebaşı günlerinin Edwin'i olduğunu sanmıştı bir an. Bıraksak çıkacak, fos notlarla bir iki kuple söyleyecek, belki de şarkının çıkış anında kesilip ağlamaya başlayacaktı. Nitekim bu söylediğim olaydan 3 yıl önce bir radyo röportajcısının kışkırtısı ile Teybe Edwin'in şarkısını okumuştu. Onu her dinleyişte gözlerim yaşarır. Ne Sergei Lifar'ın Deliler Evi'ndeki Nijinsky'yi kışkırtıp zıplatışı, ne de öyküsünü yazdığım İznik'teki kanadı kırık leyleğin bunu bir an unutup uçmaya yeltenişi bunun kadar acıdır. Rose Bonbon. Bazı insanlar dünyaya mutlu gelirler. Daha doğuştan genleri yetenek yüklüdür. Soya çekimin sağladığı bu olanakları hele iyi bir çevre ve eğitim de tamamlarsa o insanın toplumda olağanüstü bir yerlere çıkması hiç yadırganmamalı. Aliye Berger bu mutlulardan biriydi. Şakir Paşa gibi uyanık, kültürlü, hepsinden de önemlisi ressam bir babanın sülbünden geliyordu. Gözünü açtığı çevre yağlı boya kokuyordu, kitap kokuyordu. Ağabeyi Cevat Şakir, Halikarnas balıkçısı, yazar olmadan önce resim tahsil etmişti. Ablası Fahrünisa ileride ressam olacaktı. Aliye'nin çocukluğu bu sanatçı ve aydın ortamda geçti. Büyükada'daki köşkün sakinleri içinde sanatçı olmayan, 2-3 yabancı dil bilmeyen yok gibiydi. Aliye özellikle babasına büyük bir hayranlık duyardı. Sanırım ona dünyaya, doğaya ressam gözüyle bakmayı, yani görmeyi ilk öğreten odur. Kalıtım, ortam, ilk çocukluk eğitimi bakımından mutlu bir birikime hazıra konan Aliye'ye, şimdi kendi kişisel rengini bulmak kalıyordu. Bunu da ona hayatının en büyük acısı sağladı. Benzersiz bir aşkla bağlandığı müzisyen eşi Karl Berger, evliliklerinin 6. ayında ölünce Aliye çılgına döndü. Onu da bu yıkıntıdan kurtaran ablası Fahrünisa oldu. Dünyada en çok ondan korkarım. Beni benden iyi tanıyan tek insandır dediği ablası Aliye'yi gravürcülüğe teşvik etti. Berger'in birkaç şiirini resimlemesini öğütledi. Aliye o zamana kadar resim yapmış ama gravür denememişti. Yoğun acısı içinde kendini kaptırdığı ilk gravür denemeleri herkesi şaşırttı. Bu beklenmedik başarının bir sırrı Aliye'nin sanatçı kumaşı ise, bir sırrı da dünyada en çok sevdiği iki şeyi, sanatla Berger'i birleştiren bir yaratmaya girmiş olmasıydı. Sonra sanat sayesinde karamsarlığını yendi, Türkiye büyük bir gravürcü kazandı. Burada onun hiç kimseninkine benzemeyen, hayat dolu, yaşama sevinci dolu, duyarlı, renkli, yürekli yapıtlarını anlatmaya kalkacak değilim. Şu küçük anma yazısında Aliye'nin sadece insan kişiliğinden iki çift söz edeceğim. Sonsuz bir yaratma ihtirası. Herkes başkasını kendi alışkanlıklarına ve ölçülerine göre yargılar. Bunlara uymuyorsa yadırgar. Aliye Berger bu toplumun basma kalıp ölçülerine pek uymuyordu. Dış görünüşüyle, giyim kuşamı ile, hal ve tavrı ile, Türkçeyi telaffuzu ile, cümle yapısı ile, en sonra söyleneceği en önce söyleyen açık kalpliliğiyle. Bütün bunları orijinalite olsun diye yapmıyordu. İçinden öyle geldiği için, başka türlüsüne tenezzül etmediği için öyle yapıyordu. Ve bundan dolayı her yaptığı orijinal oluyordu. Aliye delişmen, içten mi içten, katıksız yani çocuksu bir sanatçıydı. Aliye'nin en belirgin özellikleri bence şunlardır. Evrensel bir tecessüs, panteizm diyebileceğim bir doğa sevgisi ve sonsuz bir yaratma ihtirası. Gözlerini dünyaya, doğaya, çok sevdiği yaşama koca koca açmıştı. Her yeni gün onca sanki bir bayramdır. Bir ağacın, bir yaprağın, bir böceğin, bir yağmurun, bir karın, bir dumanın, bir buğunun, bir mevsimin, bir akşam yahut sabah saatinin sanatkarca tadını çıkarmasını biliyordu. Bu haliyle onu 8 yaşında bir çocuk tazeliğinde bulurdum. Daha doğrusu onun yaşı yoktu. Ebedi gençliğinin sırrını bu doymaz tecessüsünde, her hücresine sinmiş yaşama sevincinde ve yaratma yükümlülüğünde aramak gerekir. Bu özellikleri onun türlü hastalıklarla, maddi engellerle çevrelenmiş fiziğini hala dipdiri ayakta tutan iksirlerdi. Kafası, muhayyilesi bunlarla dolu olduğu için orada hastalığın, maddi durumun karamsarlığına yer kalmıyordu. Aliye Berger çevresini hem alıp satmaz görünür hem de pekala umursardı. Yapıtlarında, giyim kuşamında, yaşayışında alışılmışı delip geçen delicesine cesareti, konuşmalarındaki patavatsız değer yargıları, birinci iddiayı doğrularken bütün bunlara karşın yine de herkesle ince bir saygı ilişkisine özen gösterişi, onun dışa yönelik, topluma dönük yaratılışının bir zorunluluğuydu. Hatta denilebilir ki duyarlılığı, zekası, zevki, yetenekleriyle çok üstünde olduğu çevresine sevimsiz görünmemek, onlarda bir aşağılık kompleksine yol açmamak için bile bile o çevrenin anlayacağı üsluba inmesini de bilirdi. Hümur bu durumlarda başvurduğu araçların başında geliyordu. Kendini kasten harcadığı bu yarı yaşanmış, yarı düşünülmüş hikayelerle hem çevresini güldürür, rahatlatır hem de resim dışında yarı edebi, yarı teatral yeni bir yaratmanın kıvancını duyardı. Buna neden gerek görürdü? Çünkü insan sevgisine muhtaçtı. Aliye sevgisiz bir ortamda oksijensiz kalmışa dönerdi de ondan. Geçen sonbaharı ikimiz bir rastlantı eseri olarak Yalova kaplıcalarında geçirmiştik. Aliye her akşam yemeğine Grand Tuvalet ve Ohapoti olarak iniyordu. Sanki orası deniz yollarının kılkuyruk bir oteli değil de Vişi'nin, Karspat'ın Grand Oteli'ydi. Sanki çalan bir emekliler üçlüsü değil de promenat orkestrasıydı.